Ayrım 5. Ateşte sema durmak. Ali Yıldırım. Sayfa 51. 3. bölüm. Tahrik. Biz kırıldık, daha da kırılırız. Doğudan batıya, bütün dünyaya. Ama kardeşin kardeşe vurduğu hançer, iki ciğer arasında bağlantı kurar, büyür. Bir gün zenginleşir orada. Çünkü Ali'yi dirilten iksirde saklı. Hasan'a sunulmuş avuda, granitin de olur bir okyanus diriliği. Nehirler daha uysal akar. Bir çiçek nasıl açılıyorsa kendiliğinden, bir kuş nasıl uçuyorsa öyle sever, çalışır insan. Kıraçlar çarptıkça dağlara, gül göçürür şafağından, doğanın altın şafağından, insanın altın şafağından, tarihin altın şafağından. Biz kırıldık, daha da kırılırız. Cemal Süreyya. 3 Temmuz günlü Hürriyet gazetesi 1. sayfasından 8 sütuna Sivas'ta Aziz Nesin isyanı manşetini atıyordu. Başlığın altında cuma namazından çıkan 3000 kişilik grup Sivas'ta bulunan Aziz Nesin'i linç etmek istedi denildikten sonra Aziz Nesin'in önceki gün yaptığı konuşmada 1000 yıl önce yazılan Kur'an'a neden inanayım şeklindeki sözlerinin halkta büyük tepki uyandırdığı yazılıyordu. Konuşmanın yerel basında da yer aldığı belirtiliyordu. Sabah ise Nesin'in perşembe günü yaptığı dikkatsiz konuşmanın herkesi rencide ettiği, hem Sünnilerin hem de Alevilerin konuşmayı saygısızlık olarak nitelediği görüşündeydi. Bu yorumlar yapılırken, olayların Nesin'e tepkiden çıktığı ileri sürülürken, nedense hiç kimse Nesin'in konuşma kasetini dinlemiyor, konuşma yapılırken salonda bulunanların görüşüne başvurmuyordu. Tek referans, Sivas'ın yerel basınında yer alan çarpıtılmış haberlerdi. Tahrik meyvelerini vermiş, Aziz Nesin hedef tahtasına yerleştirilmişti. Günlerdir gizliden gizliye şeriatçıların yapmış olduğu propaganda amacına ulaşmıştı. Hırsızın hiç suçu mu yok? İçişleri Bakanı Mehmet Gazioğlu 2 Temmuz akşamı Sivas'a geldi. Madımak Oteli'nde dumanlar tütmeye devam ediyordu. Olup bitenlerden, ölümlerden zerre kadar etkilendiğini gösteren bir iz ne sesinde vardı ne de yüzünde. Ayağının tozuyla önüne konulan metinden devletin resmi açıklamasını yaptı. Ona göre olay açık ve netti. O da Cumhurbaşkanı Demirel gibi, Başbakan Tansu Çiller gibi katilleri vatandaş, halk olarak mazur görüyordu. Milyonlarca insanın gözünün içine baka baka devlet sorumluluğuna uygun olarak kafasından geçenleri söyledi, gerçekleri değil. Olup bitenlere ilişkin en küçük somut bir bilgi dahi vermedi. Bakana göre katiller, Aziz Nesin'in halkın inançlarına karşı bilinen tahrik ve tahkir edici konuşması ve Türk halkını aşağılayıcı deyimlerinin yanında her ne sebeptense Kültür Sarayı önüne dikilen ozan heykeline tepki duyan topluluktu. 37 insanı yakan, saatlerce taşlayan katiller masum, tahrik edilmiş zavallı inanmış kişilerdi. Suçlu, gerçek suçlu ise konuşarak bu kişileri tahrik edenlerdi. Bütün devlet çarkı, devletin paralı gönüllü aydınları, televizyon yorumcuları ağız birliği etmişçesine olayı açıklamanın kolayını buldular. Sonuç 37 insan. Aziz Nesin'in tahrikleri sonucu öldürüldü. Ne gerek vardı konuşmaya? Ne gerek vardı Sivas'a gitmeye? Sivas gözden çıkarılmıştı. Ne gerek vardı Pir Sultan'ı anmaya? Ne olayın arka planına bakılıyordu, ne de Aziz Nesin ne söylediğine. Şükür katillerin burnu kanamadı. Madımak Oteli'nde 37 insanın katledilmesini İçişleri Bakanı gibi Cumhurbaşkanı da Başbakan da büyük bir pişkinlikle karşıladı. Olay gecesi Bayan Çiller katledilen insanlarla, katledilen insanların yakınlarıyla, yüreği yanan insanlarla alay edercesine konuşuyordu. Ölenler için ne üzüntüsünü ifade ediyor ne de başsağlığı diliyordu. Tersine katili koruyan, onları sahiplenen, katillerin analığına soyunan bir tavırla otelin çevresindeki vatandaşlarımıza bir şey olmamıştır diyebiliyordu. Katiller Bayan Çiller'in sevgili vatandaşlarıydı. Babası Demirel de Çiller'den farklı değildi. Güvenlik güçleriyle vatandaşları karşı karşıya getirmeyin diye Sivas'a emirler yağdırıyordu. 37 insanı diri diri yakan gözü dönmüş canilerdi Demirel'in umurunda olan. Gözettiği, koruduğu, burnunun kanamasını istemediği 37 insan değildi, canilerdi. Görülüyordu ki devlet bir safta yerini almıştı, katillerin safında. İçişleri Bakanı Mehmet Gazioğlu ile, Başbakan Tansu Çiller ile, Cumhurbaşkanı Demirel ile. Tahrik edilen halk bir vahşet hali içinde cinayet de işlemiş olsa devlet tarafından bağrına basılarak mazur görülüyordu. Çünkü Aziz Nesin onları tahrik etmişti. Tahriklere kapılan vatandaşlar da cinayet işlemişti. Olay bundan ibaretti. Sıradan insanlar, hatta solcular dahi bu tahrik şarlatanlığına inanmaktan kendilerini alamadılar. Gazete, radyo ve hele hele televizyon ile tüm medya insanları öyle bir bombardımana tuttu ki zihinler bulandı, bilinçler karıştı. Çoğu insan yüksek sesle olmasa da ne işi vardı Aziz Nesin Sivas'ta şeklinde söylenmeye başladılar. Zihinleri çarpıtan bir yalan her şeye egemen olmuştu. Aziz Nesin'in konuşması mıydı katliama neden olan? Aziz Nesin'in konuşmasında insanların dini inançlarına herhangi bir saldırı söz konusu muydu? Bu soruların tek yanıtı vardı, hayır. Planlı programlı katliam. Olayları yerli yerine oturtabilmek için kısa bir tarihçe yazmak gerekiyor. Tarihçede iki önemli durak var. Bunlardan birincisi 1978 Sivas olayları, ikincisi ise 1989 yerel seçimlerinde Refah Partisi'nin kazanması. Orta Anadolu'da en şiddetli göç olayı Sivas şehir merkezinde yaşanıyor. 1980 öncesinde başlıyor ve giderek artıyor göç. Sivas'ta genellikle Alevilerin yaşadığı, Sivaslıların Alevi oldukları konusunda yaygın bir inanç var. Yakın zamana kadar bir kişi Sivaslı olduğunu söylese karşısındaki hemen onu Alevi olduğunu ima ederdi. Bu durum hızla değişti ve kent merkezinde Alevi nüfus oldukça azaldı. 1978 Sivas olayları burada bir başlangıç oluşturdu. Tarih 3 Eylül 1978 Arife günü. Yarın Ramazan bayramı. Ali Baba mahallesinde iki çocuk kavga ediyor. Bu kavga olayın başlaması için bir kıvılcım oluşturuyor. Önce kavgayı ayırmaya çalışan yaşlı bir insan faşistlerin saldırısına uğruyor. Ardından faşistler saldırıya geçiyor. Faşistler karanlık yüzlü. Tanınmaktan korktuklarından, yaptıkları çirkinlikleri savunma cesaretleri olmadıklarından yüzlerine maske takıyorlar. Sloganları da yüzleri gibi kara. Kanımız aksa da zafer İslam'ın, Müslüman Türkiye, komünistler Moskova'ya, milli devlet güçlü iktidar. Saldırı önceden planlanmış. Sivas dışından güç getirilmiş şehre ve daha önceden işaretledikleri ev ve iş yerlerini tahribe yöneliyorlar. Bir yandan da halkı provoke etmek için Alevilerin Ali Baba mahallesindeki camiyi yaktığı yalanını yayıyorlar. Ne var ki faşistlerin hevesleri kursaklarında kalıyor. Halk bulduğu her malzeme ile barikatı kuruyor. Devrimciler barikatın başına geçiyor ve halkın direnişine öncülük ediyorlar. Hep bir ağızdan Alevi Sünni bir olsun, faşistler kahrolsun sloganı haykırılıyor. Ali Baba mahallesi bir direniş merkezine dönüşüyor. İlk saldırıyı yapan faşistler olsa da halk faşistleri dize getiriyor. Devrimci direniş sonuç veriyor. Yine de manzara acı. 9 ölü, onlarca yaralı. Faşistlerin benzin döküp yaktığı evler, iş yerleri. Yakmak faşistlerin karakteridir. 1978'de yakıyorlar, 1993'te de. 12 Eylül süreci ve Sivas'tan göç başlıyor. İstanbul'a, Ankara'ya, dört bir yana. Sivas'tan çok Sivaslı İstanbul'da yaşıyor. Sivas'tan çok Sivaslı Ankara'da yaşıyor. 1989 yerel seçimleri göçten sonra Sivas'ın kaderini belirleyen dönüm noktası oluyor. Gerici güçlerin örgütlülüğü, seçim hileleri, Sosyal Demokrat Partililerin beceriksizliği ile birleşince kazanan Refah oluyor. Sivas'ın kaderi adım adım örülmeye başlanıyor. Artık zulme başkaldıran Pir Sultan Abdal'ın kenti, ozanlar, aşıklar şehri, Alevi yuvası Sivas imajı yerini karanlığa bırakmıştır. 2 Temmuz günü şeriatçı faşistlere "Gazanız mübarek olsun Müslüman kardeşlerim" diyen Temel Karamollaoğlu'nun belediye başkanı seçilmesiyle şeriatçı gelişimde hızlandı. Yerel iktidar olanaklarını çekinmeksizin kendi anlayışları doğrultusunda kullandılar. Belediye tüm İslami grupların gelişmesinde kilit bir işlev gördü. Vakıflar ve yurtlar aracılığıyla şehrin stratejik noktalarına yerleşen şeriatçı faşistler buraları birer vurucu güç yetiştirme merkezi haline getirdiler. Ortaokul çağlarındaki çocuklardan üniversite öğrencisi gençlere kadar yüzlerce öğrenci bu yurtlarda teorik ve pratik eğitimi alındı. Yurtlar gibi sözde kitap evleri de her biri ayrı bir grubun merkezi gibi şehrin çeşitli yerlerinde faaliyete başladı. 2 Temmuz katliamında gerek belediye çalışanları, gerek yurtlarda barınan öğrenciler, gerekse kitabevi işleticileri vurucu güç olarak görev alıp katliamı gerçekleştirenler arasındaydı. Dinci gericilerin örgütlenme aracı olarak vakıf statüsünü kullandıkları, bu hukuksal kurumdan yararlandıkları bilinen bir gerçek. Aynı şekilde Vakıflar Genel Müdürlüğü de şeriatçı unsurlardan oluşuyor. Bu vakıfları finanse eden, parasal kaynak yaratan ise İran ve Arap sermayesi. Diğer şehirlerde olduğu gibi Sivas'ta da dinci gericilik esnaflar arasında ideolojisini yayıyor. Esnaflar arasında tutunup gelişiyor. Tekkelerin baskısı altında bulunan esnaf dinsel ideoloji ile kendisini var kılıp söz sahibi olmak istiyor. Paranın da gücü ile şehir yaşamını etkilemeye çalışıyor. 2 Temmuz katliamında bu unsurların da cellat rolünde yer almaları rastlantı değil. Dinci gericilik Sivas'ı yoğun bir ideolojik bombardımana tutuyor. İddialarına göre Sivas pilot bölge ve burada İslami iktidarın örneği hayata geçirilecek. Pıtırak gibi biten kitap evlerinin örgütlenme aracı olmanın yanı sıra ideolojik işlevini de görmek gerekiyor. Aynı şekilde resmi makamlara göre sayısı 93 olan öğrenci yurtlarını da unutmamalı. 15 gün önceden hazırlık. 4. Pir Sultan Kültür Etkinliklerinin Banaz'la birlikte Sivas'ta gerçekleştirilmesi kararını dinci gericiler Alevilerin bir zaferi olarak görüyorlar. Bu karara şiddetle tepki gösteriyorlar. Çünkü karar varlıklarını hiçe sayma anlamına gelmektedir. Etkinlik programının belli olması üzerine harekete geçiyorlar. Hedefleri kendileri için bir rahatsızlık kaynağı oluşturan vali ve mekanlarına destursuz giren Aleviler. Haziran ayı ortalarında, yani katliamdan 15 gün önce İslam'a yapılan saldırılara izin vermeyelim başlıklı ve Türkiye'li Müslümanlar imzalı bir bildiri Sivas'ta yaygın olarak dağıtılıyor. Dükkanların camlarına, iş yerlerine asılıyor. Bildiri, gün Müslümanlığımızın gereğini yerine getirme günüdür. Gün, çirkin küfürlerin hesabını sorma günüdür sözleriyle son buluyor. 15 gün önceden dağıtılan bu bildiriyle dinci gericiler katliama hazırlanıyorlar. Henüz ortada ne Aziz Nesin var ne de tahrik edici konuşma. Yerel şeriatçı gazetelerin kışkırtması. Sivas'ta yayınlanan yerel gazeteler katliam öncesi ve sonrası tutumlarıyla olayda etkinlikle yer aldıklarını belgeliyorlar. Bunların başında Refah'ın gayri resmi yayın organı Bizim Sivas, Hakikat ve ilk ikisi kadar olmasa da Hür Doğan gazeteleri geliyor. Bu gazetelerin bir haftalık yayınları incelendiğinde bunların gazete değil, eylem bildirileri olduğu görülür. Gazete değil, katliam çağrıcıları oldukları. 1 Temmuz günlü Hür Doğan gazetesinde 4. Pir Sultan Abdal etkinlikleri bugün başlığı ile Sivas'ın yetiştirdiği ünlü ozanlardan Pir Sultan Abdal'ın anısına düzenlenen kültür etkinlikleri bugün başlıyor şeklinde haber var. Ne var ki bu haberin yanı başında kışkırtıcı, provoke edici bir başka haber daha dikkat çekiyor. Haber şöyle: gizlenen heykeli gizlice diktiler. Kültür merkezi önüne Pir Sultan. Dün gece kültür merkezi önüne dikilen ve Aşıklar Şehri Sivas ile Kangal Köpeği'ni sembolize eden heykele halkın tepkisinin ne olacağı merak ediliyor. Kamuoyundan ve basından gizli tutulan heykel önceki gün kültür merkezi önüne getirildi. Dün gece de kaidesinin betonu döküldü. Dün gece kültür merkezi önünde işçiler canhıraş bir çalışma ile heykelin dikimini gerçekleştiriyorlardı. Bu heykel bugüne kadar kamuoyundan ve basından gizleniyordu. Heykeltıraş Tankut Öktem tarafından demir aksamlar üzerine cam elyafından yapılan bir aşık, elinde sazı ve yanında kangal köpeği bulunan heykel cumartesi gününe yetişmesi için gece dikildiği ileri sürülüyor. Niçin ve neden, kim ve kimler tarafından yaptırıldığı pek açıklığa kavuşmayan, sadece Kültür Bakanlığı tarafından gönderildiği öne sürülen heykel için Sivaslıların ne diyeceği merak konusu olurken, açılışını Kültür Bakanı Fikri Sağlar'ın yapacağını iddia eden bazı yöneticiler, cumartesine yetişmesi için gece bile çalışıyoruz dediler. Hür Doğan, Aşık Veysel'den Pir Sultan'a ozanları simgeleyen, elinde sazı ve önünde kangal köpeği olan ozan anıtını Pir Sultan anıtı olarak yazıyor. Anıtın gizlice dikildiği iddiasında ve ardından insanları kışkırtır bir tarzda halkın tepkisi ne olacak diye soruyor. Hürdoğan gazetesinin 2 Temmuz günlü sayısının manşeti ise tüm olup bitenleri açıklayacak ipuçları taşıyordu. Gazete, Sivas'ta ne yapılmak isteniyor sözünü manşet yapmıştı. Manşetin altındaki sözlerden 2 Temmuz katliamının planlanıp programlandığını çıkarmak zor değildi. Gazete soruyordu, Sivas'ta ne yapılmak isteniyor? Son günlerde Sivas'ta başıboşluk, vurdum duymazlıkların yanı sıra sanki eylem kenti gibi 2 gündür bildiriler dağıtılıyor. Birileri tarafından bir şeyler yapmak isteniyor havası esiyor. Bugünlerde Sivas'ta meydana gelen olaylar, davranışlar ve tutumlar ister istemez halkın kafasında soru işaretleri oluşturuyor. Bu soruların ve işaretlerin cevabı aranıyor. Son günlerde meydana gelen ufak tefekmiş gibi görünen olaylar, son 2 gündeki bildiri dağıtımı insanların kafasında Sivas'ta ne yapılmak isteniyor sorusunu oluşturdu. Sivas gibi hassas bir bölgede tezgahlanmak istenen karanlık oyunlara çanak mı tutuluyor, yoksa görmezlikten mi geliniyor? Gazetenin haber yorumu ilgi çekici. Günlerdir bir eylem planlandığı anlaşılıyor. Bu planların yerel yöneticilerin bilgisi dahilinde olması tartışmasız. Ve gazete 2 gündür bir bildirinin dağıtıldığını yazıyor. Bu nokta çok önemli. Çünkü bu bildiri bir eylem kılavuzu gibi, bir şifre gibi. 2 Temmuz katliamında hep orta yerde olacaktır. Gazete 2 gün dediğine göre daha Pir Sultan etkinlikçileri Sivas'a gelmeden, yani 29-30 Haziran günlerinden başlamak üzere dinci gericiler işe koyuluyorlar. Yalnız bu olgu ile Nesin tahrik etti sözlerinin ne kadar yalan olduğunu görmeye yetiyor da artıyor. 2 Temmuz günü insanları kışkırtma işini bu kez Hakikat ve bizim Sivas gazeteleri üstleniyorlar. Önce Hakikat'e bakalım. Cuma günlü gazete 1 Temmuz günü Pir Sultan etkinliklerinin açılışında konuşan Aziz Nesin sözlerini tahrif ediyor. Kışkırtıcı bir üslupla Pir Sultan etkinliklerinin açılışında konuşan Aziz Nesin, dinsizlik propagandası yaptı dedikten sonra büyük başlıkla Müslüman mahallesinde salyangoz sattılar yazıyor. Haberin devamında şu satırlar okunuyor. Nesin 1000 yıl önce yazılan Kur'an'ın nesine inanayım dedi. Nesin'in konuşmasında Kur'an'a inanmadığını ve dinsiz olduğunu söylemesi tepkiyle karşılandı. Nesin, Pir Sultan aptal bizim %60'lık aptallar gibi değildir. Bana göre Pir Sultan Abdal'ın 2 büyük özelliği vardır. En önemli özelliği propagandacı olması, ikinci özelliği de kavgacı olmasıdır. Aslında insancılığın propagandasını yapmıştır. Alevilikle hoşgörülük de bu nedenle birleşmiş. Aleviliğin ön plana çıkarılmasının sebebi de hep muhalefette olmalarıdır. Türkiye'de hiçbir zaman Aleviler iktidar olmamıştır. Türkiye İslam'ı değiştirmiştir. Araplardaki İslamiyet ile Türklerin İslamiyeti arasında fark vardır. Alevilik de Şiiliğin Türkleştirilmiş şeklidir. Ama Aleviler en öz Türklerdir. Ben 40 yıl önce söylenen sözlerin bugün yürürlükte kalmasından yana değilim. 700 yıl önce Mevlana'nın söylediklerinin de bugün yürürlükte kalmasına karşıyım. Bu yüzden 1000 yıl önce yazılan Kur'an'ın da nesine inanayım. Onun için ben Müslüman değilim, dinsizim diye konuştu. Nesin'in konuşmasını tahrif eden Hakikat, Nesin'in dinsizlik propagandası yaptığını ileri sürerek bugün köşesinde tümüyle tahrik ve tehdit içerikli bir yorum yapıyor. Meydan boş değil başlıklı yazı şöyle sürüyor. Olay kültür etkinliği değil, tamamen dinsizlik propagandası olarak ortaya çıktı. Pir Sultan etkinlikleri dinsizlik propagandası yapmak için mi organize edildi? Eğer böyle bir plan varsa şimdiden buna hazırlıklı olduğumuzu söyleyelim. Biz Müslüman memleketinde salyangoz sattırmayız. Din aleyhinde yapılacak propagandalara ise asla müsamaha göstermeyiz. Anayasamız ile teminat altına alınan dini inançlara hangi hakla saldırılıyor ve cüret ediliyor? Ya idarecilere ne demeli? Onlar dinsizlik propagandası yapılması için mi yazar Aziz Nesin'i davet ettiler? Camideki hutbelere bile karışan idareciler dinsizlere nasıl propaganda hakkı tanıyorlar? Bir türlü anlayamadık. Halkın %99'un Müslüman olduğu bir ülkede yaşadığınızı unutmayın. Hakikat, meydan boş değil tehdidinin hemen yanında Aziz Nesin aleyhine dağıtılan bildiriden söz ediyor. Katliamda eylem şifresi olarak kullanılan bu bildiriyle ilgili olarak Pir Sultan Abdal etkinliklerinin başlamasıyla birlikte dün şehrin bazı yerlerinde Müslümanlar imzası ile bir bildiri dağıtıldı. Aziz Nesin ve valiyi hedef alan bildirinin bir bölümünde Salman Rushdie Müslümanların çok az olduğu kafir bir ülkede korkudan sokağa çıkmaya cesaret edemezken, yerli uşağı Aziz Nesin, yanında kendisiyle beraber bir ekiple birlikte şehrimiz valisi tarafından davet edilip şehirde adeta Müslümanlarla alay edercesine gezebilmektedir denildi. Bildirinin son bölümünde ise gün Müslümanlığımızın gereğini yerine getirme günüdür şeklinde sözler yer aldı deniliyordu. Hakikatte ozanlar anıtını hedef yaptı. İddiası bazı çevreler anıtın kültür merkezi önüne sessiz sedasız konulmasına büyük tepki gösterdiler şeklindeydi. Refahlı bizim Sivas'ta hakikatle aynı manşeti kullanmıştı. Müslüman mahallesinde salyangoz satılıyor. Manşet şu sözlerle beslenmişti. Türk milletine sataşmayı adet haline getiren Aziz Nesin'i kim ne amaçla getirdi? Kendisini gündemde tutabilmek amacıyla Türk milletine aptal diyen ve İslam'a saldıran Aziz Nesin, Pir Sultan Abdal Kültürel Etkinlikleri adı altında Sivas'a getirildi. Pir Sultan Abdal'ı tanımadığını söyleyen Aziz Nesin, Sivas'a başka bir amaçla mı getirildi? Dün düzenlenen bir panelde Vali Karabilgin'den sonra kendisine konuşma hakkı verilen Aziz Nesin, Pir Sultan Abdal kültürel etkinliklerine katılmaktan ziyade kendisinin başka bir amaç taşıdığını konuştuğu saçma sapan cümlelerle açığa vurdu. Şeytan Ayetleri kitabının gazetesinde yayınının durdurulmasıyla Nesin çareyi insanlara ve maneviyata küfretmekte arıyor. Konuşmasında tüm Türklere aptal diyen, mukaddes kitabımız Kur'an'a da hakaret eden Nesin, bu densiz konuşmalarıyla cehaletini bir kez daha ortaya koydu. Nesin'in konuşmasından cımbızla bazı söyler alan gazete sözlerinin arasına küfürler, hakaretler koyuyordu. Aziz Nesin konuşmasında Türk milletine ve İslam'a yine saldırdı. Şanlı Türk milletine karşı terbiyesizce konuştu. Şu densiz cümleleri sarf etti. Büyük bir küstahlıkla mukaddes kitabımıza saldıran Nesin. 5. ayrımın sonu. Sayfa 62.